Merhaba, bu bölümde William Faulkner'in ses ve öfkesi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ses ve öfke okuru ilkin yazılış tekniğinin tuhaflık karşısında şaşırtan bir kitap. Faulkner niçin hikayesini zamanlı parçalamıştır ve parçaları dağıtıp birbirine karıştırmıştır? Niçin Faulkner'in dünyasına açılan ilk pencere bir budalanın bilincinden verilir bize? Okur dayanak noktalarını keşfetme ve kendisi için kronoloji yeniden inşa etme ihtiyacı duyar okurken, Jason ve Karuna Campson'ın 3 erkek çocuğu ve bir de genç kızı vardır. Genç kız kedi Dalton Ames tarafından baştan çıkartılır ve nihayetinde bir koca bulmaya zorlanır. ABD'li yazar William Faulkner Ses ve Öfke kitabı ilk olarak 1929 yılında yayınlanmış. İlk basımı yapıldığı günden beri modern edebiyat tarihinin en önemli eserinden biri olan bu roman, okullar tarafından en zor okunan kitaplardan biri olarak görülmekte. Goodreads okullar tarafından oylanarak sıralamanın yapıldığı en zor romanlar ilk 100 listesinde James Joyce'un Ulysses ve Finnegan Uyanması eserinin hemen ardından bu roman gelir. Ses ve Öfke romanı Campson ailesinin çözülüş hikayesini anlatır. 4 bölümden oluşan kitapta 4 ayrı zaman ve anlatıcı kullanılır. Romanda yoğunlukla bilinçakışı tekniği kullanılmıştır. Özellikle Quentin Campson'ın bölümü tamamen bu teknikle yazılmıştır. Peki Ses ve Öfke neden bu kadar okunması zor bir kitap? Baktığımızda kitapta 4 ayrı anlatıcı var. 4 bölüm oluşuyor. Daha romana başlar başlamaz ilk anlatıcı Campson ailesinin zihinsel engeli bireyi Benji, yani Benjamin'dir. 63 sayfa süren bu bölüm okurların bir kısmını kitabı yerde bırakmaya zorlar. Bunun temel sebebi anlatımın yapıldığı dönem 33 yaşında olan Benji'nin farklı zaman dilimlerini değiştirerek anlatmasıdır. Yani bir an gelir şu anki halinde oluruz. Bir an gelir onun 14 yaşına gideriz ve bir an gelir ki onun küçüklüğüne geri döneriz. Nerede şu andayız, nerede geçmişteyiz kısmını takip etmenin de zor olması ve bolca diyaloğa yer verilmesi okuyanı fazlasıyla zorlar. Bu bölümün hemen ardından gelen Quentin Campson'ın kısmındaysa yoğun bir bilinç akışı tekniği kullanılır. İlk bölümü bir şekilde geçen okullar eğer bilinç akışı tekniğine alışkın değillerse burada da ciddi bir zorlanma yaşayacaklardır. Üçüncü bölüm Jason Campson'ın anlatımında ise çok daha kolay okunan bir bölümle karşı karşıyayız. Fakat bu sefer de Jason kötücül yanı ve acımasızlığı sebebiyle okur karakterden rahatsız olur. Ben anlatıcım bitti, artık yazar anlatıcının evreye girdiği olan dördüncü bölüm ise kitabın en kolay okunan bölümüdür. Kitaptaki bütün engelleri aşıp buraya kadar gelen, yani son bölüme gelen okuyucu finale ulaşarak edebiyat tarihini bence en önemli meselelerinden birini de bitirmiş hazzını yaşar. Evet, genel özet bu şekilde. Ben Faulkner'de zamanı biraz ele almak istiyorum eserlerinde ve özellikle Ses ve Öfke'de. Faulkner'ınki zamanın metafiziğidir. Zamanın içinde mahsur kalmak insanın talihsizliğidir. İnsan kendi talihsizliklerinin toplamıdır. Bir gün gelir talihsizlikle yorulur sanırsın sen, ama zaten senin talihsizliğin zamanın kendisi olur der. Bu romanın asıl konusudur belki de. Faulkner'ın uyarladığı teknik ilkin zamanı yansımak olarak görse de bunun nedeni bizim zaman ile kronolojiyi karıştırmamızdır. Tarihler ve saatler insanlar tarafından icat edilmiştir. Sayfa 69'da gelişi güzel yapılmış bir saatin üstünde bulunan mekanik bir yelkovanla akrebin durumunu hiç durmadan düşünmek aklın çalışmasını gösterir demişti baba. İfrazattır demişti baba. Der gibi. Gerçek zamana ulaşmamız için hiçbir şey ölçemeyen bu icatları terk etmeliyiz Fagner'a göre. 76. sayfada şöyle der. Zaman demişti küçük çarkların tiktaklarından oluşup kaldıkça ölmüş demektir. Ancak saate durursa zaman canlanır der. Quentin'in saatini kırmasının bu yüzden simgesel bir değeri vardır. Bu zamanı saatlerin yardımı olmaksızın kavramamızı sağlar. Bir budalanın yani Benjamin'in zamanı ise saatler tarafından ölçülemeyendir. Zira o bunu anlamaz. Farkında değildir zamanın olup bitenleri bence. Fagner'e göre şimdiki zaman anlayışı sınırlandırılmış ya da geçmiş ve gelecek arasındaki keskin tanımlı nokta değildir. Onun şimdiki zaman kendi öz içinde akıl dışıdır. Akıl dışıdır, bir olaydır. Canavar gibidir ve anlaşılmazdır. Üstümüze bir hırsız gibi çullanır ve gözden kaybolur. Söz konusu şimdinin ötesinde hiçbir şey yoktur. Zira gelecek mevcut değildir Fagner'a göre. Tek bir şimdi bilinmezden doğarak bir başka şimdi yeniden'dir. Bu bizim defalarca hesapladığımız bir toplamdır. Ve sonra. Dos Passos gibi ama daha büyük bir incelikle Fagner da kendi ülkesini bir eklenti maddesine dönüştürür. Karakterlerin onların farkında olsa da eylemler şimdi de su yüzüne çıktıkları zaman saçılıp dağılan parçalar olarak patlak verir. Sayfa 72'de şöyle der. Şifonyere gittim ve saati aldım. Hala yüzü dönük saatin camını şifonyerin köşesine vurdum ve cam parçalarını elimle topladım. Ve kül tablasına koydum. Saat tik tak ediyor. Evet, daha fazla uzatmak istemiyorum. Son söylemek istediklerim ise şunlar. Yolunu bulamamış, yanlış ilişkilerle savrulan kediden, suçluluk duygusunun sonunda intihar ile sonuçlanan, yıkımına maruz kalan diğer kardeş Quentin'e, bencil, acımasız ve para hırsız etrafında bireysel çöküşünü hızlandıran Jason'a kadar, hiçbir karakterin uzamsal düzlemde olası yaşam ve pratiklerin sınırlarını zorlamayarak değişim ve başkalaşımdan hiçbir surete beslenemeyerek tüm hayatın ses ve öfkeden ibaret olduğu bir zaman ve mekanın edilgenliğine mahkum olarak çıkışsızlığın içinde kalırlar karakterler. Ve bu da tabii ailenin çöküşünü hızlandıran süreçleri ardı ardına gelmesine sebebiyet verir. Fagner bir iktidar sorunu olarak zaman meselesini özellikle aile içerisinde konumlanan ve güçler hiyerarşisiyle dağılan sınıfsal ırksal ayrımcılıkları zamanın döngüselliği ve içtiğinde açığa çıkarmıştır. Fakat iktidar Fagner'de bir sorun olarak öylece kalmıştır. Sorun sallaşmamıştır. Evet, ses ve öfke bence doğru zamanda ve doğru ortamda, belki doğru yaşta ya da doğru okumalar sonunda okunması gereken müthiş bir eser. Kitaplarla kalın. İyi günler.